Ayrım 19.
Levni ile 28 Çelebi. Baş döndüren hayaller. Levni'nin Soğukçeşme sokağındaki evinin kapısı hızlı hızlı çalındığında vakit öğlene doğru ilerliyordu. Tam kahve zamanı. Gelen dostu 28 Çelebi Mehmet Efendi'ydi. "Günün hayırlı olsun Levni Çelebi," dedi Mehmet Efendi gülümseyerek. İki eski dostun arasında daha süslü sözcüklere gerek yoktu. "Hoş geldin, sefalar getirdin Mehmet Çelebi," diyen Levni'nin kendisini sevinçle karşıladığını biliyordu. Bu zarif adamın başka bir hoş lakap yerine yetiştiği 28. Yeniçeri Ortası'nın adıyla çağrılması hep garibine gitmişti Nakkaş'ın. Nakkaş'ın saraya gitmediği, Mehmet Efendi'nin de işinden başını kaldırabildiği ender günlerden biriydi. İki arkadaşın birlikte vakit geçirdikleri günlerden biri. Gerçi iki çelebi padişahın huzurunda da zaman zaman bir arada oluyor ve sohbet ediyor, hatta tartışıyorlardı ama biz bize olunca gönül aynamızı tutarız birbirimize, hoş sözlerle dünyevi hülyaları yaşanır kılarız serbestçe, diyordu Levni. Defterdarken Fransa'ya elçi tayin olunan 28 Çelebi Mehmet Efendi, dönüşünde padişahın çevresindeki değer verdiği kişilere sırayla verdiği bir görev olan defter eminliğiyle onurlandırılmıştı. Paris seyahatinden sonra ondan öğrenecek o kadar çok şey vardı ki, Levni arkadaşının bilgilerini bazen sevgili padişahından bile kıskanıyor, o öteki dünya hakkında en küçük ayrıntıyı atlamadan bilmek istiyordu, özellikle de tasvir sanatını. 28 Çelebi Levni'ye Frangistan'da koca koca insan suretlerinin duvarlarda asılı olduğunu, bunların uzaktan bakıldığında sahiciymiş gibi durduğunu, bazılarında kralların, bazılarındaysa sürüyle savaşçının hareket ediyormuş da o anda donup kalmış gibi göründüğünü anlatmıştı. Bunların hep ahşap çerçeveye sımsıkı gerilmiş astarlık bezlerin üzerine yağ karıştırılmış bir boyayla yapıldığını öğrenmişti 28 Çelebi'nin oğlu Said Efendi. Zaten o da çok meraklıydı bu Franklerin işlerine. Levni Paris'teki sarayın duvarlarındaki portreleri defalarca anlatıyordu dostuna. O sabırla tekrarlıyordu, biraz da övünme payı çıkartarak. Sarayın divanhanesinde asılı olan acayip resimleri seyrine kral ile beraber gittik. Kral bazılarının adını söylüyordu. Hepsi de sahici suretler gibi gözünü dikmiş, mağrurca bizi temaşa ediyorlar idi. 28 Çelebi'nin Paris'teki Goblen atölyesindeki izlenimleri de çok ilgisini çekmişti Nakkaş'ın. Dostunun duvar halılarının üzerindeki betimlemelere duyduğu hayranlık, benzerlerini yapmak üzere kışkırtıyordu Levni'yi. Duvarlardaki yüzden fazla kilimi seyrettiğimizde hayretten parmağımız ağzımızda kaldı. Mesela çiçekler işlemişler, baktıkça güya sahici şişeler içinde duruyor. Resimlerin gözü, kirpiği, kaşı, hele başlarındaki saçları ve sakalları bir mertebede gösterilmiş ki, hatayı kağıt üzerinde bu mertebe sanat icra edemez ve bizzat aciz kalır. Levni'nin içinde tuhaf duygular çarpışıyordu. Çelebi Mehmet Efendi, geçmişin büyük nakkaşı bizzat ile Frank ressamlarını karşılaştırdığında. Ama o en çok bu mücessem tasvirlerdeki insanların yüz ifadelerine, o ruh hallerini ayna gibi yansıtan yüz ifadelerine gıpta ediyordu. Hatta neye yalan söylesin ki, kıskanıyordu. Kimini neşesini aksettirmek için güler gösterir, kimi hüzünlü hali için mahzun ve kimi korkusundan ürkek ve kimi ağlar, kimi bir acıdan elemli gösterilmiş ki ilk bakışta herkesin hali anlaşılır. Ne kadar anlatılsa tasavvur olunandan ziyadedir. Hayır, öyle değil 28 Çelebi, ben tasavvur edebilirim, evet edebilirim diyordu Levni her defasında heyecanla. Dayanılmaz ve anlaşılmaz bir özlemi bastırmaya çalışarak. Bazen de kendini koyuveriyordu bu özleme, karşı koymaksızın. Her sohbetlerinde dostunun tatlı diliyle aktardığı Paris izlenimleri Levni'yi hem şaşırtıyor hem de renkli bir hayal dünyasına sürüklüyordu. Paris şehrinin sokakları gayet geniştir. Yan yana 5-6 araba gitmek mümkün iken bazı mahallelerde halkın kalabalığından 3 atlı zor geçerdik. Güya şehirde olan cümle halk alay seyrine gelmişlerdi ve haneleri dörder beşer katı olup pencereleri sokağa bakar. Her penceresi sığışabileceğinden fazla kadın ve erkek ile dolmuş idi. Buranın karılarının itibarı yüksektir ve bunlar çok meraklıdır. Kadın ve erkek kimi ziyaret, kimi seyretmek maksadıyla kalabalık halinde gelip hususa yemek yediğimizi görmeyi pek isterler idi. Hatırlı birinin kızı veya karısıdır, yemek yediğimize bakmaya müsaadenizi arz eder, deyu haberler gelip kimini def edemeyip naçar ruhsat verir idik. Levni, arayış. Levni kendinden önceki ustaların yapıtlarını, farklılıkları anlamaya, bunun güzelliğinin tadına varmaya çalışarak incelerdi hem hayranlıkla hem de farklılığa duyduğu merakla. Her sanatçı gibi onda da biraz kendini beğenmişlik olması kaçınılmazdı elbette. Ama hoşgörü de onun doğasında vardı. Başkasının yapıtlarından kendince esinlenmekte de bir sakınca görmezdi. Olanakları çerçevesinde dünya sanatlarının tarihi hakkında bilgiler edinmeye çabalamıştı. Padişahın hazinesinde inanılmaz resimli kitaplar ve albümler vardı. 28 Çelebi'nin getirdikleri ise yepyeni bir dünya açmıştı önünde. Sonu olmayan hayal gücünü çalıştırmıştı. Hatta kendini Frank illerinde hissetmesine yol açmıştı zaman zaman. Rüyalarına da girmişti bunlar. Hünkâr hazinesindeki kitapların birçoğunu sarayın 3. avlusunda pek özenerek yaptırdığı kütüphane binasına koymuştu. Tüm Enderun halkı yararlansın diye. Daha önce görülmemiş bir davranıştı bu. Zaten Sultanahmet'in pek çok davranışı da görülmemiş davranışlardı. Tıpkı Levni'nin yaptığı canlı gibi resimleri pek beğenip onu yüreklendirişi gibi. Levni İstanbul'dan geçen Venedikli bir ressamdan gizlice derinliği gösteren resimler alıp, bu neredeyse cisme bürünmüş tasvirler karşılığında kendi resimlerinden vermişti. Bir de sevgili padişahının portresini. Osmanlı hükümdarının benzersiz görüntüsü İtalya'nın yüreğinin küt küt atmasına yol açmıştı. Daha önce kendi ülkesinde eski padişahların bir Avrupalı ressam tarafından yapılmış yağlı boyaları ile siyah beyaz gravür portrelerini görmüştü gerçi. Ama yaşayan büyük efendinin böylesi canlı bir portresine, onu yakından tanıyan birinin elinden çıkma portresine sahip olmak bambaşkaydı. Büyük efendi doğunun tüm pırıltısını yansıtan tahtında bağdaş kurarak oturmuştu. Koyu sakallı ince yüzü ve zarif ellerine karşın heybetli duruşu, sarığını süsleyen elmaslı sorgucu, içi kürk astarlı, sırmalı kaftanı, belindeki zümrütlü hançer ama her şeyden evvel o tüm dünyaya hükmedercesine gururlu bakışları heyecanlandırmıştı Venedikliyi. Karşılığında verdiği küçük yağlı boya tablolar baştan başa bayraklarla donanmış rengarenk teknelerin, pembe yüksek sarayların renklendirdiği birkaç Venedik manzarası ve birkaç Venedikli portresiydi. Aralarında bir zamanlar ressamın da sevgilisi olan bir yosmanın resmi vardı ki, Levni en çok ondan, onun canlılığından, rahat duruşundan etkilenmişti. Neredeyse tamamen çıplaktı tablodaki kadın. Parlak siyah saçları örtüyordu omuzları ile göğüslerini. Bakışları davet doluydu. Yağlı boyanın kapladığı pütürlü çuval bezi yüzeyinden kurtulmak ister gibiydi. Kimseye göstermeyecekti nakkaş onu. Kendine saklayacaktı. Zaten bu resimleri evine asamazdı. Avrupalıların böyle yaptığını biliyordu ama Dersaadet'te böyle bir şey yapsa, küçük evinin duvarlarını resimlerle şenlendirmeye kalksa dine karşı gelmekle suçlarlardı onu. Yaptığı resimler yeterince canlı görünümdeydi softalar için. Neyse ki hünkâr ile sadrazamı hep yenilikten yanaydı da kimse Levni'nin getirdiği yeni betimleme anlayışını açıktan açığa yermeye cesaret edemiyordu. Resimlerin sakince durdukları kitap sayfalarından sıyrılarak duvarlara sıçraması için de henüz zaman vardı galiba. Venedikli ofettan kadının portresinin dışındakilerden padişaha söz etmeyi düşünüyordu. İsterse gösterirdi bunları ona. Sultan Ahmet'in de Avrupa resimlerine büyük ilgi duyduğunu biliyordu. Hünkâr hep yeniliğe olan sonsuz açıklığıyla şaşırtıyordu Levni'yi. Ama etrafa karşı bu derece açık olamıyordu Sultan Ahmet, politika gereği. Gavur padişah olarak anılmak istemiyordu. Çünkü bu yaftanın ne kadar kolaylıkla yapıştırılabileceğini biliyordu. Zaten geleneklere bağlı olsa da gözünü batıya çevirmesi, 28 Çelebi'yi Fransa'ya yalnızca iyi bir ilişki kurulması amacıyla göndermesi, onun getirdiği kitaplarla çok ilgilenmesi ve bunlardan örnekler alması, softaların şimşeklerini kaçınılmaz kılmıştı. Aslında tutucu çevreler çoktan böyle sıfatlar yakıştırmıştı ona ve hem padişah hem de İbrahim Paşa bir yandan onların da gönlünü alma politikası güdüyorlardı. Bir hükümdarın aslında hiç özgür olmadığını, her şeye egemen görünse de bu egemenliğin gözle görünmez sınırlarla çevrili ve de pamuk ipliğine bağlı olduğunu çoktan öğretmişti Ahmet Han'a tarih. Ressam dostu Van Moor'un resimleri de Levni için parıltılı bir hazineydi. Van Moor'un Pera'daki atölyesi Levni'ye çölde bir vaha gibi geliyordu. Eskiden ikisinin ortak dostları olan Dimitri Kantemiroğlu, İstanbul'da yaşıyorken nasıl da tadını çıkarırlardı uzun sohbetlerin. Pek farklı kökenlerden de gelse birbirini anlayan, aynı aydınlık kafalardan çıkan düşünceler, meraklardı zevkli olan. İbrahim ile yeni zevkler. Sakın ola insan sureti olmaya, Fransa memleketinden getirecek olduğun o duvar halılarında tercüman efendi. Malumundur, o goblen denen halılar ile veli nimetimiz padişahımızın sadabadının duvarları süslenecektir. Bolca ağaçlıklı manzaralar, göller, nehirler, çiçekli saksılar münasiptir. Emredersiniz devletlim, arzularınızı mükemmelen yerine getireceğim, emin olunuz. Bir de şarapları unutmayasın Lenoir efendi. 1000 şişe kadar şampanya denen o köpüklüden, 500 şişe kadar da burgundi denenden getiresin. Bu arada da kağıthane sefalarında uzaktan hoşuna giden kadınların yaşmağı arasından göğüs açıklıklarına 24 karat ayarındaki ziri mahbub altınlarını bırakıverdiği söyleniyordu bu olağan dışı vezir-i azamın. İlerlemiş yaşına ve devletli kayınpederi ile devletli karısını kırmaktan pek çekinmesine rağmen. Mehtabe'ye rastlaması da böyle bir küçük kaçamak kağıthane gezisinde olmuştu. Yanında alışılmış kalabalığın olmadığı pek kısa bir geziydi. Sadrazam iki gün sonra padişahın onurlandıracağı şenliğin son hazırlıklarını denetlemek bahanesiyle uğramıştı Sadabad'a. Yazın ilk günlerini karşılamaya gelen birkaç kibar hanım da sere serpe yayılmıştı çimenlerin üzerindeki ipek yalılara. Anlaşılan sıcaklar iyice bastırmadan gümüş bir cetvel gibi uzanan derenin kenarında solan laleler ile menekşelerin yerine dikilen karanfillerin ve en çok da taze güllerin tadını çıkarmaktı niyetleri. Gerçi yanlarında kalfaları, cariyeleri vardı ama yine de İbrahim Paşa'nın onlara çok yaklaşması yakışık almazdı aslında. Ancak kurallar kişilere göre değişebilirdi. Sadrazam feracelerinin iki yakasını aralamış, yaşmaklarını gevşetmiş, zülüfleri, perçemleri ortalığa dökülmüş kadınlara göz kulak olmaya çalışan siyahi ağların telaşını görmezden geldi. Kadınlar da hizmetkarlar da yanlarından ağır ağır geçen bu beyaz sakallı zarif adamın kim olduğunu biliyorlardı. İşte böyle karşılaştı İstanbul kadısı Zülalizade Arnavut Hasan Efendi'nin karısı Mehtabe ile Nevşehirli İbrahim Paşa'nın gözleri. Paşa'nın içi kavrulmuştu sanki. Bu menekşe gözleri unutması olanaksızdı. O gözlerin üzerine dökülen bir tutam kızıl perçemi de. Üstelik bu göz süzüşte bir vaat okumamış mıydı yılların çapkını? Sadrazam için bu alımlı tazenin kimliğini öğrenmek pek kolay oldu. Zaten Kadı Efendi'nin karısının güzelliği ders adette dillere destandı. Bu şahane dilber imiş meğer. Bu kadını elde etmek arzusu aklına düşmüştü bir kez. Tehlikeyi göze almak gerekiyordu. Düpedüz bir yasak aşktı bu. Doğuda savaş rüzgarları, komşularda hareket. Mahmut Han, İran'ın baş şehrini, İsfahan'ı muhasara edip zapt etmiştir devletli sultanım. Bağdat valisi Hasan Paşa'nın yolladığı habercimiz Mahmut Han'ın Şah Hüseyin'i de esir ettiğini ve Safevi hükümdarlığının tahtına oturduğunu söyler. Hüseyin Şah'ın şehzadesi Tahmasp ise Kazvin'e kaçıp canını kurtarmıştır. Sultanahmet aslında İran Şahı'nın başına gelenlere hayıflanacak değildi. Her zaman bir tehdit unsuru olmuştu bu güçlü komşu. Ancak orada savaş yerine barış olması tercih edilirdi. Ders adette görülmemiş bir zevkle sefa sürerken, görülmemiş bir musiki, şiir, çiçek zenginliği gönül bahçelerini kaplamışken, barışın rehaveti yürekleri iyice yumuşatmışken, kaynayan doğuya Osmanlı Devleti'nin müdahalesi nasıl olmalıydı? Padişah ile sadrazamı uzun tartışmalara giriştiler, vezirlere danıştılar, sonunda karar verildi. Savaş, İran'a açılacak seferin amacı, daha önce Osmanlı yönetiminde olan yerleri geri almak ve elbette gözdağı vermekti. Sonunda üç cephe açtı Osmanlı ordusu 1723 yılının Nisan ayında. Irak'ta, Azerbaycan'da ve Kafkasya'da. Cephelerden hiçbirinin başına padişah ya da sadrazam geçmedi. Şermi ile Ahmet, bir yaz akşamı Marmara sahilinde. Akşamın şenlik meclisinde bir ufacık kusura bile tahammül yoktur asla bilesin. Veli nimetimiz Efendimizin önüne konacak olan siniye serpmek üzere en taze, en hoş kokulu gül yapraklarını yukarıdaki gülhaneden derleyesin. Ne çok erken ne de çok geç, tam vaktinde, güller nefasetini kaybetmeden, sonra da tez elden bana getiresin ki ellerimle ayıklayıp koyayım. Gözde Şermi, padişahın kendisine son zamanlarda gösterdiği ilgiden cesaret alarak ve bunu her fırsatta vurgulayarak haremin karmaşık dünyasındaki seçkin yerini sağlamlaştırmaya çabalıyordu. Bir ikbaldi o artık, padişahın öncelik verdiği kadınlardan ama gözü kadın efendi, hatta neden olmasın baş kadın efendi olmaktaydı. Şimdi de kalfa kadına bir baş kadın efendi havasında emirler yağdırıyordu. Aslında aklında bambaşka şeyler vardı. Sırrını kimselere söylemediği bir macunu kullanacaktı bu gece, padişahtan bir çocuk sahibi olmak umuduyla. Bu gece padişah kadınlarıyla İncilik Köşk'te eğlenmek istemişti. Aslında genellikle kendisinin Sarayburnu'nda yaptırdığı Ahşap Sahil Köşkü'nde vakit geçirmekten hoşlanırdı Ahmet Han. Ama bu gece için atalarının da pek sevdiği İncilik Köşk'ün hazırlanmasını buyurmuştu. Sıcak yaz gecesinin buğulu rehavetini Marmara'nın tatlı esintisiyle karşılamayı koymuştu aklına. Boğaz'daki sahil saraylara haremin kalabalığını taşımak kolay değildi. Padişahsa sevdiği tüm kadınlarını yanında görmek istiyordu böyle gecelerde. Sarayın Marmara Denizi'ne bakan sahilinde 16. yüzyıldan kalma İncilik Köşk, adını divanhanesindeki eşsiz tahttan sarkan, incilerle bezeli askıdan alıyordu. Upuzun püskülleri inciden, iri yakutları, zümrütleri güneşin ışığını yakalayıp tutan, göz alıcı mücevher askılar, saltanatın gücünü vurgulayan birer simge gibi hep kullanıla gelmişlerdi tahtların, odaların tavanında. Ama hiçbiri bir binaya adını verecek kadar ünlenmemişti İncilik Köşk'ün incili askısından başka. Köşkün denizin üzerine doğru uzanan çıkmasında Osmanlı hanedanının hükümdarları 12 kuşaktır yaşamın tadını çıkarmışlar, buna karşılık da muhteşem yapıya iyi bakmışlar, zaman zaman da ona eklemeler yaptırmışlardı. Böylece onların hep iyi günlerini gören bir dost olmuştu İncilik Köşk sanki. Padişahın yaklaştığı haberi bu denizle kucak kucağa geniş sofada son bir dalgalanma yarattı. Sonra herkes çabucak hiyerarşiyi gözeterek yerleşti. Envai çeşit meyvelerle şerbetleri sunacak olanlar, ikramın kusursuz olması için son kez gözden geçirdiler ince porselen kaplardakileri. Sazendeler ve hanendeler yerlerini aldılar. Yakın çevredeki tek erkekler olan hadım harem ağaları el pençe divan durdu. Artık kıpırdayan yalnızca açık pencerelerden gelen hafif esintiye uyan perdelerdi. Suları henüz maviden laciverde dönen denizde ise uzaklarda bile bir tek kayığın feneri görünmüyordu. Bunun sağlanması da hazırlıkların bir parçasıydı çünkü. Zaten hünkârın bu gece kadınlarıyla burada olacağı bilinince, merak etmeye kalkışacak erkeklerin görecekleri son şeyin de onlar olacağı bilinirdi. Karşı yakanın tepelerindeki serviler, özenli bir sayfa tesibinin henüz tamamlanmamış haline benziyordu. Her biri bir diğerinden az farklı, her birinin rengi diğeriyle yarışan. Camilerin minareleri ise gökyüzüne uzanan, orada bilinmeyen yazılar yazmak isteyen kalemler gibi yeşilliklerin arasından yükseliyordu. Üsküdar'ın seyrek ışıkları yavaş yavaş kararan havada denizin üzerine çökmüş pustayı yitip giderken Kız Kulesi'nin parlak feneri denizi aydınlatmaya başlamıştı bile. Uzaktaki adalarsa Marmara'nın her anına tanık, yapayalnız karaltılardı. Sazendelerin yarı saydam, elmas beyazı bürümcük iç gömleklerinin yaka aralığı pek geniş tutulmuştu. Üstelik sazlarını çalarken ya da üflerken kendilerini iyice kaptırdıklarında, müziğin ritmiyle oturdukları yerde salındıklarında görünenlerin, akaselerin açıkça sergilediklerinden daha çekici olduğu kuşkusuzdu. Şermi umduğu gibi haşmetli padişahın hemen dizi dibine oturamamıştı. Halbuki böyle olacağından hemen hemen emindi gün boyunca. Daha dün gece koynunda geçirdiği saatlerde Ahmet Han'ın o alışılmadık derecede şefkatli okşayışları, bir de başına küçük göbeğine dayayarak uyuyuşu Şermi'ye gizli bir vaat değil miydi yoksa? Neyse ki hemen yanı başına çağırdığı Gözde, Hümaşah da değildi. Şermi kıskançlığın bir anda güzel esmer yüzünden geçiveren karartısını yalnızca Hümaşah'ın fark edeceğini biliyordu. Yine o olanaksız hayallere dalıp gitmemesini öğütleyecekti ona arkadaşı. Ne arkadaşı, ortak desene şuna diye söylendi içinden ve hemen ardından kendinden utandı. Şermi tüm benliğini kaplayan ihtirasını engelleyemiyordu. Bunu kolayca yapan, hatta neredeyse nefsini körleten Hümaşah'a da hayranlık duyuyordu zaman zaman. Haremde ihtiraslar bir şehzade doğurunca dinerdi biraz. Ancak o zaman da diğerlerini yolundan temizleyerek gelecekte padişah anası, haşmetli valide sultan olma arzusu sarardı kadınları. Uzun yıllardır baş kadınlığı kimseye kaptırmayan Emetullah Sultan ise yalnızca bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Ama padişahın gönlündeki yerinin ayrı ve çok yüksekte olduğu herkesçe bilinirdi. İşte Şermi de onun gibi olmak istiyordu ya da daha doğrusu onun yerinde olmak. Belki de şu ince macunu bir başka gece sürecekti. Bir çift elmas küpeyle güvenini sağladığı ebe kadının kendisine öğütlediği gibi ve bir erkek evlat doğuracaktı hünkâra bir gün mutlaka. Levni ile Ahmet, meyhanenin tadı İstanbul'un tadı. Akşama sofrayı bir nice donatasın yorgakis ustam. Olanca hünerini seresin ortaya. Misafirim hatırlıdır ve uzaklardan gelir. Sen hiç merak etmeyesin devletlim. Benim dükkanımda müşterinin memnun olmadığı görülmemiştir. Bursa şehrinden gelen bir ipek tüccarıdır bu kıymettar dostum. Dersaadet'i pek tanımaz. Ben de onu bu meyhaneyi ziyaret etmeden bırakmak arzusunda değilim. Bilirim yüzümü kara çıkarmazsın sen. Levni telaşlıydı. En iyi dostunu en mükemmel biçimde ağırlamak istiyordu. Kaygılıydı, küçük bir aksiliğe bile yer yoktu bu akşam. En önemlisi de konuğun kimliğini açık etmemeyi başararak geceyi tamamlamaktı. Meyhaneciye söz ettiği konuğun dersaadeti saraylarının, köşklerinin ve camilerinin dışında iyi tanımadığı doğruydu aslında. Kenti muazzam ve benzersiz kılan ayrıntılarıydı halbuki. Levni de işte burada Konstantiniyye'nin en zengin ayrıntılarından olan bu eski meyhanede sevgili dostuna kendi zevk aldıklarından tattırmak istiyordu. Yaşlı Yorgakis'in meyhanesi Galata'da kulenin meydanına açılan sokaklardan birinde bir taş binanın giriş katındaydı. Duvardaki yuvalarına yerleştirilmiş renkli kandillerden yayılan yumuşak ışık duvarın basit nakışlarını olduğundan daha etkileyici gösteriyordu. Yüksek tavanlı, havadar ama aydınlatmada bilhassa cömert davranılmamış geniş mekanı layıkıyla tanımlayan, duvar dibine dizilmiş kocaman ahşap şarap fıçılarıydı. İrilikleriyle içki düşkünlerinin gözünü doyuran demir çemberli fıçılar.